Ayrım 23.
Sayfa 336. Demek beni böyle görüyorsun. Seni bu dünya böyle görüyor Jude, dedi David. Ve biz de bu dünyada yaşıyoruz. Jude çantasını kapadı. Eşyalarımı daha sonra gelir alırım. Geldiğinde burada olmamanız iyi olur. Peki ama Lizzie'ye böyle birden ortadan kaybolmanı nasıl açıklayacağım? Bu akşam gelir vedalaşırım, dedi Jude. Bunu ona borçluyum. Daha sonra da benden kurtulmuş olacaksın. Jude şehir merkezine giden otobüste gazetedeki ev ilanlarını inceledi ve aralarından görmek için kendine uygun olabileceğini düşündüğü 3 tanesini seçti. Bunlar küçük ve eski püskü yerlerdi ama sonuncusu eski ve küçük olmasına karşın ucuzdu ve hemen boş teslim edilebiliyordu. Jude hemen kira sözleşmesini imzaladı. Daha sonra yeniden David'in evine döndü. Şansına ev boştu. Odasından çantasını aldı. Çalışma odasına geçti ve dosyaları toparladı. Onları kıvırıp lastik bantlarla tutturdu. Kolyelere yerleştirdi. Bu işleri tamamladığında gözü duvardaki dizinin tarihleri ve ödemeleri yazdığı duvardaki diyagrama takıldı. Kısa bir tereddüdün ardından bu kartonu da alarak kıvırdı, lastik bir bant geçirdi. Sırtında çantası, kolunun altında rulosu, üst üste tutturduğu kolileri otobüs durağına doğru sürüklediği sırada neredeyse akşam oluyordu. Jude tüm eşyaları paketleyip sırtına yüklemiş bir haldeyken veda sahneleri yaratmayı özellikle engellemek istemişti. Özellikle de David'in onu arabasıyla yeni evine götürmeyi önermesini engellemek istiyordu. Ya David ona eşyaları kiraladığı eve taşımaya yardım etmeyi önerse ne yapardı? O zaman tek odalı, bir tarafında açık mutfağı, diğer tarafında kirli pencereleri olan köhne odasını görecekti. David ona acıyacaktı. Ve o, David'in ona acımasını istemiyordu. Buna ihtiyacı yoktu. David hiçbir zaman bu odanın neden bir köhne, eski ve ucuz olursa olsun Jude için taşıdığı önemi anlamayacaktı. Burası onundu. Jude otobüse bindi. Sonra evine ulaşana kadar 5 apartman bloğu boyunca yürüdü. 3 kat yukarı çıktı ve kolileri odanın tam ortasında yere büyük bir gürültüyle bıraktı. Yorgunluktan bitkindi. O anda oturup dinlenmeyi öylesine istiyordu ki. Ama ne yazık ki oturacak yeri yoktu. Getirip odanın ortasında yere attığı koliler ve çantası dışında odada eşya yoktu. Jude belgeleri çıkararak sırasıyla duvarın dibine dizdi. Sonra karton posteri açtı ve düzelmesi için iki ucuna ağırlık olarak 2 dosya koydu. Sonra da giysilerini çıkarıp duvardaki gömme dolaba yerleştirdi. Zaten yerleştireceği daha fazla bir şeyi de yoktu. Ertesi gün alışverişe gidecekti. Saate bir göz atınca çok geç olduğunu ve artık vedalaşmak için geri dönmesi gerektiğini anladı. Oraya vardığında saat 10'u geçiyordu. Lizzie zili duyunca hemen koşmuş olmalıydı. Kapı hemen açıldı ve Lizzie karşısına dikildi. ''Nerede kaldın, eşyaların nerede?'' diye sordu Lizzie. Jude o anda David'in de kız kardeşinin arkasında göründüğünü fark etti. ''Bırak da Jude içeri girsin Lizzie, kapı eşiğinde durmayın.'' ''Teşekkürler.'' Jude içeri girdi. ''Senin yemeğe gelmeni bekledim.'' dedi Lizzie. ''Haydi gel.'' ''Benim açlıktan ölecek durumda olmama aldırmadı bile.'' diye açıkladı David. ''Bu akşam belki de dönmeyeceğini söyledim. Ama umursamadı bile. Geleceğinden emindi. Ve haklıydım da.'' Jude onların peşinden mutfağa gitti ve hepsi alışılmış yerlerine oturdular. ''Dosyalar nerede? Ya diğer eşyaların?'' Lizzie yemek almaya girişmedi bile. ''Oh, bir arkadaşım telefon edip bir apartmanda tam bana uygun bir dairenin boşaldığını haber verdi. Ev kaçırmamam gerekecek kadar uygun koşullardaydı. Bundan dolayı hemen evi tuttum. Hemen taşınmam gerekti.'' ''Bu mükemmel,'' dedi David içtenlikle. ''Ne büyük şans. Bazen insan neden ne ararsa arasın, istediği gibi bir ev bulamıyor. Bir arkadaşım oturulabilir bir konut bulana dek aylarca aradı.'' Jude, David'in arkadaşının oturulabilir kavramıyla kendisininki arasında uçurumlar olduğunu tahmin edebiliyordu. Lizzie, David'in sözlerini duymazdan gelerek umursamadı. ''Ve bütün bunlara bana danışma gereği bile duymadan karar verdin, öyle mi? Bunu nasıl yapabilirsin Jude? Bizim bir takım olduğumuzu düşünüyordum. Peki ya projemiz? Bundan vaz mı geçiyorsun? Sizleri bu konuyla çok fazla yordum. Çok fazla çalıştırdım. Artık çalışmaya yalnız devam etmeliyim. Eğer bir şey bulursam size bildiririm. Eğer bildirmezsen göreceğim var,'' dedi David. ''Peki ya möble?'' diye sordu Lizzie. ''Nerede yatacaksın? Battaniyen var mı? Bu gece burada kalacaksın değil mi? Böyle hemen kaçıp gitmeyeceksin değil mi?'' ''Ev möbleli,'' diye yalan söyledi Jude. ''Burada kalmayı çok isterdim Ama tüm eşyalarım orada ve ilk gecemi ilk kendi dört duvarım arasında geçirmeyi çok istiyorum. Peki ama bu ev nerede? South End'in ilerisinde. Nerede? Diye sordu Lizzie ısrarla. Evin numarasını anımsayamıyorum dedi Jud kaçamak bir yanıtla. Ama Maple Caddesi'nde. Maple Caddesi Jud'un evinden en azından 2 mil ötedeydi. Bizi arayıp telefon numaranı bırakacaksın değil mi? Diye sordu Lizzie endişeyle. Eğer telefonum olursa tabii. Akşam yemeği sıkıntılı geçti. Büyü bozulmuştu ve artık hiçbiri ne söylemesi gerektiğini bilemiyordu. Yemekten sonra Jud, son otobüsü kaçırmamak için artık gitmeliyim dedi. Seninle tekrar ne zaman görüşeceğiz diye seslendi Lizzie ardından. Ararım diyen Jud zaman belirtmedi. 41. David ve Lizzie'nin devasa büyüklükteki evinde geçirdiği 6 haftaya rağmen Jud küçük odasına alışmakta hiç zorlanmadı. Ne de olsa 5 yılını şu andaki tuvaletinden bile büyük olmayan bir hücrede geçirmişti. Orayla kıyaslanınca bu yeni evi saray sayılırdı. Büyük bir coşkuyla odayı yerleştirmeye koyuldu. Bir döşek ve bir anlık cömertliği tutup pahalı yatak takımları aldı. İkinci el bir mağazada 4 sandalyesiyle birlikte şık, eski bir mutfak masası buldu. Ancak evi önce badana yapma amacıyla masanın gönderilmesini birkaç gün geciktirilmesini istedi. Renk denemeleri için Marlboro'da biraz oyalandı ama sonuçta Okyanusun Derinlikleri adlı bir renkte karar kıldı. Satıcı faturayı kasaya verirken Jude'a bu rengi nerede kullanacağını sordu. Jude evini boyamayı düşündüğünü söyleyince suratını ekşitti ve yüzünde kuşkulu bir ifade belirdi. Ev mi? Bilmiyorum ama bu biraz alışılmışın dışında. Biliyorum, eğer bana da kötü gelirse üstüne başka bir renk geçerim dedi Jude. Ama bu rengi hiç de kötü bulmadı. Hatta çok beğendi. Daha önce hiç bu renkte bir oda görmemişti. Gündüz güneş parladığında temiz pencere camlarından giren ışıkla oda canlı ve parlak bir renkte parlıyor, akşam hava kararırken aynen gökyüzü gibi kararıyordu. Jude Van Gogh'un renkli bir reprodüksiyonunu alarak döşeğinin üstüne duvara raptiye ile tutturdu. Daha sonra Lizzie'nin çizdiği diyagramı da karşıdaki duvara astı. Ona uzun uzun baktı. Neredeyse çıkaracaktı ama son anda yine olduğu yerde bıraktı. Bir öğleden sonra kaldırımda yürürken bozulduğu için sokağa atılmış bir saksı çiçeği buldu. Saksıyı alarak dairesine çıkardı ve alttaki kurumuş birkaç yaprağı kopardıktan sonra çiçeğin durumunun hiç de göründüğü kadar kötü olmadığını saptadı. Çiçeği pencerenin eşiğine koydu ve ılık ilkbahar güneşinin de etkisiyle çiçek yeniden yavaşça yaşama döndü. Vücudun o kadar hoşuna gitti ki hemen gidip başka çiçekler de satın aldı. Dikenli, yukarı doğru gelişmiş bir kaktüs ve uzun, aşağı sarkan dalları olan bir sarmaşık. Taşındıktan yaklaşık 1,5 hafta kadar sonra bir gün Jud eve dönüp kapıyı açtığında buranın artık tam anlamıyla bir ev, bir yuva olduğunu hissetti. Ama buna sevinemedi. Çünkü konut projesi tamamlandığına göre ister istemez başka bir sorun karşısına dikilmişti. Ya şimdi? Artık yaşamı o kadar da korkunç sayılmazdı. İşteki durumu da giderek iyileşmişti. Bir önceki ay içinde bir aralar mutfak personeli kendisine nihayet kabullenmiş, onu da konuşmalarına katmışlardı. Gerçi bazıları ona Amerikan şivesiyle İspanyolca konuşmasından dolayı şakalar yapıyorlardı. Ama o bunları da yalnızca kompliman olarak niteliyordu. Eğer gerçekten çok kötü olsa onu aralarına almayacaklarının bilincindeydi. Hatta onu Frog Hollow adlı bir gece kulübüne giderken bile yanlarına aldılar. Ama yardımcı garsonun olağanüstü güzellikteki kız kardeşine rağmen onu dans etmeye ikna edemediler. Genellikle işten sonra doğruca evine dönüyordu. Çok fazla okuyor, yatağın üzerine düşen güneş ışığına uzanıp kitap okurken, iki ev ötedeki ekmek fırınından yayılan taze ekmek kokusunu odasına taşıyan hafif rüzgarın keyfini çıkarıyordu. Akşamları okuduğu metne konsantre olmakta zorlanıyor, genellikle sağ ve solundaki komşu odalardan gelen televizyon seslerine kulak kesiliyordu. Etrafındaki sesler hissettiği yalnızlığı daha da güçlendiriyor gibiydi. Böyle zamanlarda David ve Lizzie'yi çok özlüyordu ya da David ve Lizzie'yi özlediğini düşünerek kendini avutmaya çalışıyordu. Gerçekte ise düşündüğü yalnızca bir tek isim vardı. Açık gözlerle uyumadan, karşısındaki duvara bakarak çok uzun süreler geçiriyordu. Üzerinde tarihlerin bulunduğu Lizzie'nin çizdiği diyagrama. Oraya taşındıktan yaklaşık 3 hafta sonra bir akşam döşeğine uzanmış uyumayı beklerken günün ilk ışıklarına dek uykusu inatla gelmedi. Gözlerini ne gördüğünü bile algılayamadan diyagrama dikmiş öylesine yatıyordu. O anda kafasında bir ışık yandı. Belki de bunun nedeni bu evdi. Babasıyla birlikte yaşadığı evlere, çok sayıdaki eve çok ama çok benzeyen bu ev. Belki de bunun nedeni diyagramın hep gözünün önünde olmasıydı. Ama birden bu tarihlerin ne anlam taşıdığını anlamıştı. Artık paranın ne için verildiğini biliyordu. Jude hemen David ve Lizzie'yi aramayı düşündü. Ama sonuçta bu keşfini birkaç gün daha geliştirmeye ve telefon etmeden önce bir kanıt bulup bulamayacağını araştırmaya karar verdi. Aylarca Harry'nin belgelerinin başında oturup durmuştu ama şimdi ne aradığını bildiğine göre kanıtı bulması için 2 gün yeterli olabilecekti. İkinci akşam aradığı kanıtı buldu da telefon numaraları arasında çok iyi tanıdığı bir numara. Bu numara yalnızca bir kez aranmıştı ama bu da yeterliydi. Neden sonra David ve Lizzie'yi aradığında telefonu açanın David olması Jude'u oldukça rahatlattı. Hiç değilse kendi kendini rahatlamış olduğuna inandırabildi. Jude dedi David şaşkınlıkla. Lizzie de onun yanında aynı odada olmalıydı. Jude David'in ona evet Jude arıyor bırak da onunla konuşayım dediğini duyabiliyordu. David bunun ardından ekledi. Affedersin beklettim nasılsın? Nerelerdesin? Bunca zaman aramamana çok şaşırdım. O anda Lizzie'nin sesi araya girdi. Evet ben de şaşırdım. Büyük olasılıkla paralel ahizeyi almıştı. Lizzie, Jude ile ben konuşuyorum. İkiniz ile de konuşmak için aradım dedi Jude. Kavgayı engellemek amacıyla size bir araya gelmek için zamanınız olup olmadığını soracaktım. Hemen bu akşam gel dedi Lizzie. Yapacak hiçbir işimiz yok ve seni yeniden görmek muhteşem olacak. Bugün olmaz ben öbür gün akşamı düşünmüştüm. Benim zamanım var dedi Lizzie. Evet ben de ayarlarım diye onayladı David. Öyleyse akşam 20 sularında burada olabilir misin? İkiniz de şehirde çalıştığınıza göre düşündüm de buralarda bir yerde buluşsak nasıl olur? Böylece bana da yakın olur. Kısa bir sessizliğin ardından David ekledi. Evet bu mükemmel bir fikir. Bildiğim çok iyi bir restoran. Burada benim çok hoşuma giden bir restoran var diye sözünü kesti Jude. Şık bir yer değil ama yemekleri çok iyi ve fiyatları da benim ödeyebileceğim seviyede, eğer sizce de uygunsa. Tabii olur dedi David. Adı Tosca, sizce kaç gibi uygun? Akşam saat 19.30'da buluşmak için sözleştiler. O zaman görüşürüz diyen Jude, diğerlerinin başka bir şey sormasına fırsat vermeden telefonu kapadı. Jude o zamana kadar David ve Lizzie'yi Tosca'ya çağırmaya cesaret edememişti. David ile gittiği restoranların tamamında masalarda kumaş örtülerle peçeteler vardı ve arka planda daima caz müziği çalıyordu. Tosca'da ise kırmızı beyaz kareli plastik örtüler, kağıt peçeteler ve ucuz, rahatsız, eski sandalyeler vardı. Ama önemli olan dekorasyon değildi. Burada önem verilen yemeğin kalitesiydi ve bunu bilenler buranın haftanın 7 günü aralıksız dolu olmasını sağlıyorlardı. Jude buluşma saatinden biraz erken geldi. İlk gelen olmak istemişti ama oraya vardığında David ve Lizzie zaten oradaydılar. Jude içeri girince hemen ayağa kalktılar ve bir an nasıl davranacaklarını bilemediler. Jude bu sorunu onlara örnek olarak çözdü. Başıyla hafifçe selam vererek karşılarına oturdu. Onlar da onu izlediler. Umarım sizi çok bekletmedim dedi Jude. David ve Lizzie birlikte hayır asla dediler. Menüye baktınız mı? Sen de önerirsin. Ne oldu hiç fark etmez diye ağabeyine katıldı Lizzie'de. Jude garsonu çağırarak üçü için de yemek ısmarladı. Yeni evin nasıl diye sordu David çekingenlikle. Alıştın mı? Orada kendimi tamamen yuvamda gibi hissediyorum. Süper bu süper işte. Bizim ev ise sensiz çok boş. Buna alışmamız epeyce sürdü. Öyle değil mi Lizzie? Evet kesinlikle. Jude Lizzie'yi göz altından süzüp hemen bakışlarını kaçırdı. Ama sanırım yeniden eski yaşamınıza dönebilmiş olmak sizi de mutlu etmiştir dedi Jude. Çok fazla zamanınızı aldım. Uzun yıllardır senin bizle olduğun zamanki kadar eğlenmemiştim dedi Lizzie. Bundan böyle birden kopmaya hazırlamamıştım kendimi. Bunu çok düşündüm ve bence biraz daha araştırsaydık başka bir şeyler de bulabilirdik. Elimizden geleni yaptık dedi David. Bu konuda çok fazla konuşmuş olduklarını belli eden bir tonlamayla. Bir türlü aklımdan çıkmıyor diye itiraf etti Lizzie. Eğer birkaç dosya bırakmış olsaydın, ben de hiç değilse araştırmaya devam edebilirdim. Bunu asla öğrenemeyecek olmaya dayanamıyorum. Konuya girmek için bundan daha uygun bir geçiş olamazdı. Dayanmana gerek de yok dedi Cud. Paranın ne için verildiğini buldum. İkisi de şaşkınlık içinde süzdüler onu. Sonra David bir sevinç çığlığı attı. Haydi anlat, hemen öğrenmek istiyorum dedi Lizzie. Böyle işkence etmeye hakkın yok. Cud birlikteliklerinin ne kadar güzel olduğunu neredeyse unutmuştu. Bu ani sevinç çığlığı anılarını yeniden canlandırdı. Ama mutluluk duygusu eksikti. Keşfi tüm mutluluğunu alıp gitmişti. Artık yaşamda onun için yalnızca bu vardı ve başka hiçbir şeyin onu mutlu etmesi olası değildi. Yaptığım diyagramı odamın duvarına astım ve uzun uzun baktım ona. Çok fazla zamanım oldu onu incelemek için diye açıkladı Cud. Sonra bir akşam aniden kafamda bir ışık yandı. Bakış açımın yanlış olduğunu anladım. Başlangıçta Harry'nin gelirlerinde ve harcamalarındaki dengesizlikleri araştırdığımızı anımsıyorsunuz değil mi? Bu arada tek aradığımız olağanüstü bir şeylerdi. Tarihler konusu da öyle. Harry'nin yaşamındaki olaylarla bunlar arasındaki ilişkiyi çözümlemeye çalıştık. Ama çeklerin Harry'nin yaşamıyla hiçbir ilgisi yoktu. Peki ya neyle ilgiliydi diye sordu David. Benim yaşamımla, Harry'nin değil, benim yaşamımla. Artık sesinden duygularının sezinlenmesini engelleyemiyordu. Öfkenin ses tonunu nasıl boğuklaştırdığını duyuyordu. Harry ilk çeki benim kaçırılmamdan 3 hafta önce düzenlemiş. Bu yaklaşık olarak benim doğum tarihim. Bu arada babam beni kaçırmaya gerçekten karar vermiş olmalı. Diğer tüm tarihlerde bizim taşınma tarihlerimizle birebir uyuşuyor. Harry bu paraları babama göndermiş. Aslında çekler babamın ölümüyle bitseydi bunu çok daha önce fark edebilirdim. Ama 2 yıl önce son buluyorlar. Son taşınmamızla birlikte. Eğer Harry babana para gönderdiyse bu, yani Harry'nin senin nerede olduğunu hep bildiğini mi söylemek istiyorsun diye fısıldadı Lizzie. Yalnızca o kadar da değil. Babamın yaptıklarını da önceden biliyordu ve ona bu konuda yardım etmişti, dedi Cud. Şimdi de annemle evlendi diye ekleyen Lizzie, bu yeni bilgilerden daha derin anlamlar çıkarma çabasındaydı. Babana seni kaçırmakta yardımcı oldu. Anneni teselli etti ve her zaman nerede olduğunuzu bilmesine rağmen soruşturmayı yürütmeyi üstlendi. Bu korkunç bir şey. Eğer isteseydi seni her an annene geri götürebilirdi. Her zaman diye onayladı Cud. Bu inanılır gibi değil. Buna inanmakta zorluk çekiyorum. Aklım almıyor diye açıkladı David. Bunu kanıtlamak için uyuşan tarihlerden daha öte kanıtlara ihtiyacımız olacak. Bundan dolayı telefon faturalarının dökümlerini yeniden inceledim dedi Cud. Yalnızca bir tane buldum ama bu da yeterli. Bir ne diye sordu Lizzie. Bir telefon numarası. Daha açık söylemek gerekirse babamın numarası. Buraya taşınmadan önceki son numaramızı. Eğer özellikle böyle bir şey aramasaydım bunu fark etmem olanaksızdı. Ama özellikle bunu aradım. Harry bize telefon etmişti. Bu da bizim nerede olduğumuzu bildiğini kanıtlıyor. David gözlerini kapayarak bir an düşündü ve sonra yeniden gözlerini açtı. Evet, bu kanıtlıyor. Aman tanrım, David birden heyecanlandı. Bu kanıtlıyor, o artık elinde. Cud gülümsedi. Evet dedi, artık elinde. İlk planımızda değişiklik yapmayacağız değil mi? Onu eğer tüm gerçekleri kendi isteğiyle Emma'ya anlatmazsa bu hikayeyi basına verip topluma açıklamakla tehdit edeceğiz değil mi? Buna karşı çıkmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Bu plan işleyecek. Aksini düşünmek bile gereksiz. Planımız tam olarak bu dedi Cud. Acaba annen buna karşılık ne tepki gösterecek diye sordu Lizzie. Yerlere serilip Cud'un ayaklarını öpecek diye açıkladı fikrini David. Umarım öyle olur dedi Lizzie düşünceli bir tavırla. Umarım her şey düşlerine, planlarına uygun şekilde gelişir. Bunu gerçekten dilerim. Sesinden söylediklerine inanamadığı, kuşkuları olduğu seziliyordu. Bu arada yemekler geldi ve hep birlikte yemeğe koyuldular. Lizzie ve David çok uzun bir süredir bu denli iyi yemek yemediklerini söylediler. Burası gittiğim o ünlü restoranların hepsinden çok daha lezzetli dedi David. Bir süre daha oturup kahve içtiler. Neden sonra David saatine bakarak açıkladı. Aman tanrım, ne kadar geç olduğunu hiç fark etmemişim. Artık yatmalıyım. Eğer yarın bu telefonu açacaksam tam formda ve dinlenmiş olmalıyım. Hesabı isteyelim. Halledildi bile dedi Cud. Tuvalete gitmek için kısa bir süreliğine izin istemiş ve bu arada hesabı da ödemişti. Bu söz konusu olamaz. Akşam yemeği için bizim de katkıda bulunmamıza izin vermelisin diye itiraz etti David. Bu akşam hiçbir şeye zorunlu değilim. Bu akşam yalnızca bana ait. David hiç Jude'un bu tonda konuştuğuna tanık olmamıştı. Daima daha iyi pozisyonda olmanın rahatlığına alışıktı o. Son üç haftada sana neler oldu böyle? David'in sesindeki şakacı tona rağmen sözcüklerinde üstü örtülemeyecek bir gerçek gizliydi. Ama bir şeyi kesin söyleyebilirim. Şu anda Harry'nin yerinde olmayı gerçekten istemezdim. Onun nelerin beklediğinin farkında bile değil. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Harry ile buluşmak için randevu isteyeceğim. Bunu kabul edeceğini mi düşünüyorsun diye sordu David. Bundan eminim dedi Jude gülümseyerek. Randevuyu alacak olan sensin. Gazeten için onun hakkında bir röportaj serisi hazırlamayı düşündüğünü söyleyeceksin. Harry iyi iletişime çok önem verir ve basına karşı duramaz. 42. Ertesi gün öğleden sonra Jude işten çıktığında David Diner'ın kapısının önünde bekliyordu. Jude derin bir soluk alıp arabaya yaklaştı ve şoför kısmının penceresine doğru eğildi. Ne oldu bil bakalım dedi David heyecanla. Harry'den randevuyu aldım. Jude birden midesinde dayanılmaz bir burulma hissetti. Ne zaman? Bugün öğleden sonra benimle geliyor musun? Şimdi mi? Yani hemen şimdi mi? Bu sabah ona telefon ettim diye açıkladı David. Bu öğleden sonra bana ayıracak zamanı olduğunu belirtti. Ben de ne kadar erken o kadar iyi diye düşündüm. Jude başka bir şey söylemeden kapıyı açıp yolcu koltuğuna oturdu. Eve varmaları uzun sürmedi. Arabadan inip beraberce bahçe yolunda ilerlediler ama zile basan David oldu. Hemen ardından yaklaşan ayak sesleri duyuldu ve kapı açıldı. Harry eşikte duruyordu. Önce David'i gördü ve gülümsedi. Sonra bakışları Jude'a kaydı. Bakışları karşılaştı ve birden Jude öfkeden soluğunun kesildiğini hissetti. Nefret duygusu öylesine baskındı ki Jude bir an korkuya kapıldı. Ama kendini tutarak yalnızca ''Merhaba Harry'' dedi. Jude bir an için David'in yüz ifadesinde bir heyecan sezdiyse de bu hemen geçip yumuşak bir gülümsemeye dönüştü. Madem beni görmek istiyordun, yalnızca bir telefon etmen yeterliydi Jude, dedi Harry. Bu röportaj bahanesine hiç gerek yoktu. Ah bahane falan yok, bunun sözü bile edilemez, dedi Jude. Bizi içeri almayacak mısın? Yanıt beklemeden Harry'nin yanından geçip içeri girdi. David de onu hemen ardından izliyordu. Özel olarak konuşabileceğimiz bir yer var mı? Elbette. Harry giriş kapısını kapayarak onlara arkasından gelmelerini işaret etti. Onları koridordan geçirip saatlerce belgelerin kopyalarını aldıkları odaya götürdü. Jude ve David koltuklara oturdular. Harry ise yazı masasının başına geçerek